Ayrım 7. Türkan, Ayşe Kulin, sayfa 117. Tek ve tek başına. Tek ve tek başına olmak bana iyi gelmişti. O güne dek sekerek yürüdüğüm yolumda şimdi koşarak gidiyordum. Hiç durmadan, soluklanmadan, yorulmadan, pes etmeden. Tek derdim boşalabilmekti. Bu işin kolay olmayacağını başından biliyordum. İlk başvurduğum avukatın barıştırmayı çabalayan davranışları yüzünden uzun bir zaman kaybedince kendime tuttuğunu koparan bir başka avukat bulmuştum. İkinci avukatım çok kararlı davrandı ve kocama ayrılmayı ikna etti. Atilla çocukları bana bırakmamış, tahmin ettiğim gibi annesini devreye sokmuştu. Zavallı yaşlı kadın benim yaramaz oğullarıma göz kulak olmak için oğlunun evine yerleşmişti. Çağlayan'la Çınar önceleri her cuma günü okul sonrasında beni ziyarete geliyorlar, hafta başı babaların evine dönüyorlardı. Babalarına dönme saatleri biraz kaysa Atilla telefona sarılıp şikayet ediyor, söyleniyordu. Bir müddet sonra işler değişmeye başladı. Cuma akşamları bana gelen çocuklar geliş günlerini perşembe gününe, daha sonra da çarşamba gününe çevirdiler ama babalarından hiçbiri itiraz gelmedi. Ne mutlu hepimize ki eski kocamın hayatına bir kadın girmişti. Tam da onun istediği gibi ev işlerinden çok iyi anlayan, yemek yapmasını, dikiş dikmesini bilen enstitü mezunu hanımcık iyi bir kadın. Atilla kısa bir süre sonra bu hanımla evlendi. Böylece çocukların programları ters yüz oldu ve benim daha önceden tahmin ettiğim gibi bütün haftayı benim yanımda, hafta sonlarını ise babalarında geçirmeye başladılar. Fakat aile içi sorunlarımız bitmemişti. Çınar'la sorun yaşamazken cumartesi sabahlarımı babasının evine gitmek istemeyen Çağlayan'ı ikna etmek için yalvarmakla geçirirdim. Büyük oğlumun babasıyla anlaşması nedense hayat boyu kolay olmadı. Anlaşamamalarında her ikisinde suçu vardı. Çağlayan asla kural tanımayan zor bir çocuktu. Babası da oğlunun söz dinlemezliğinin nedenlerini hiç araştırmayan aşırı disiplinli, hoyrat bir babaydı. Anlaşmazlıklarına ilişkin sürüyle tatsız anım vardır. Mesela bir cumartesi günü çocukları babalarına yalvar yakar yolcu ettim, evde ayaklarımı uzattım, dinleniyorum. Birkaç saat sonra kapı çalındı, gittim açtım, karşımda saçı başı dağılmış, gözleri çakmak çakmak Çağlayan duruyor. Yanında babasının tokat izi, elinde de bir hafta önce dayısının ona hediye ettiği onca çok kıymetli pul defteri paramparça vaziyette. Ne oldu oğlum, ne bu halin diye sordum. Dokunsam ağlayacak, parçalanmış pul defterini uzattı, baksana anne. Babam defterimi ne hale soktu. Oğlum ne yaptın da parçalattın defterini? Kapıdan girer girmez baba bak benim bir pul defterim var dedim. Defteri elimden çekip fırlattı attı. Pullar döküldü. Ben toplamaya çalışırken üzerlerine bastı. Yırtıldı bütün pullarım. Ben bağırmaya başladım. Büsbütün kızdı. Defteri parçaladı. Beni de dövdü. Çıktım geldim. Bir daha babama gitmeyeceğim. İnanmıyorum Çağlayan. Bir şey yapmışsındır. Ne yaptın söyle. Vallahi anne, aynen böyle oldu. Telefona sarılıp babasının evini aradım. Eşi açtı. Zavallı kadıncağız benimle konuşurken eski kocamın bağıran sesini duyuyordum. Benim için çocuklarını terbiye veremeyen kadın diye bağırıyordu. Eşi bir ona şşt diyor, bir benimle konuşmaya çalışıyordu. Sonunda anlaşıldı. Çağlayan kapıdan girer girmez el öpeceğine, selam vereceğine, baba pul defterime baksana dediği için babası sinirlenmiş. Ve olay aynı Çağlayan'ın bana aktardığı gibi olmuş. Telefonu kapattım. Odasına kapanmış oğluma gittim. Kapısını açmıyor. Hepimize küs. Çağlayan, ben bu hafta bir başka pul defteri alırım sana üzülme diye seslendim. Başka defter istemiyorum. Dayımın verdiğini istiyorum. Aynı pulları bulamazsın diye bağırdı içeriden. Peki, aç kapıyı da konuşalım. Beni rahat bırak. Çocuğumu rahat bıraktım. Odama gittim. Bu travmayı yaşayan çocuktan iyi not ve itaat beklemek mümkün olabilir miydi? Bin bir türlü cilt hastalığına deva bulan ben, çocuğumun ruhsal sorunları karşısında çaresiz kalıyordum. Terzi kendi söküğünü dikemez misali. Bir anım daha var ki hatırladıkça gülerim. Sık sık okuldan kaçan Çağlayan yine okuldan kaçmış. Ben kongredeydim. O yıllarda cep telefonu filan da yok. Okul müdürü beni bulamayınca babasını aramış. Babası da o kızgınlıkla kalkmış oturduğumuz eve oğluna hesap sormaya gelmiş. O yıllarda Şişli'de bir apartmanın çatı katında oturuyorduk. Anlaşılan aralarında bir kovalamaca başlamış ve Çağlayan balkondan önce bizim dama tırmanmış, oradan da komşunun damına atlamış. Ben dünyadan habersiz kongre bitince eve döndüm ki yatak odamın balkon kapısı ardına kadar açık. Oysa evden çıkarken kapatmıştım. Hırsız girdi diye ödüm patladı. Balkona çıktım, bir de ne göreyim, yan evin damında Çağlayan duruyor, bizim evin damında ise Atilla Çınar'ı rehin almış, bir yandan Çınar'ı tokatlıyor, bir yandan da Çağlayan'a buraya gel çabuk diye bağırıyor. Bir an hayal gördüğümü zannettim. Kendimi toparlayıp sakin olmaya çalışarak ne yapıyorsun Atilla, ne işin var damda diye sordum. Bu senin haylaz oğlun, teslim olana kadar Çınar'ı döveceğim dedi. Aslında kızgınlıktan deliye dönmem gerekirdi ama Onları mart kedileri gibi damda görünce birden sinirlerim boşaldı, katıla katıla gülmeye başladım. Atilla'nın kızgınlığı benim gülmeme yönelince Çınar elinden kurtulup kardeşinin yanına, komşu dama kaçmıştı. Keşke çocukların babalarıyla davaları her zaman bu kadar komik olabileydi. Bazen çok daha vahim olaylar yaşıyorduk. Benim yurt dışına 2 gün için seminere gittiğim bir sürede oğlanlar yatılı okudukları için okuldan kaçıp bir arkadaşlarının evinde kalmışlar. Okul beni bulamayınca yine babalarına haber vermiş. Bir gün sonra her ikisi de öğlen yemeğinde masalarında otururlarken birden yemekhaneye babalarının avukatı Melih Bey girmiş, ikisinin de suratına, herkesin içinde babalarının adına birer tokat patlatmış. Herkesin içinde yedikleri tokat o güne kadar yedikleri bütün sopalardan daha ağırlarına gitmişti. Ben de duyduğum zaman kızgınlıktan delirmiştim. Fakat olayların üzerinden yıllar geçtikten sonra düşündüğümde canavar bir baba değil, bütün gücüyle 2 haylaz oğlunu yola getirmeye çalışan çaresiz bir baba görüyorum. Belki de sorun çok sert bir babayla çok yumuşak bir annenin neden olduğu dengesizlikten kaynaklanıyordu. Evimizin halleri bu durumdayken meslek hayatımda işler yolunda gidiyordu. İşçi sigortalı hastanesinde önce hariciye, sonra da dahiliye servislerindeki 3 yıllık ihtisasımı tamamlamış uzmanlık sınavına girmiştim. Sınavda başarılı olunca uzman olarak bir başka hastaneye tayin olmam gerekiyordu. Tayinim Bursa'ya çıktı. Çocuklarımdan ayrı bir şehirde yaşamama imkan yoktu. Ankara'ya kadar gidip tayinimin İstanbul'a çıkması için dilekçe verdim ama hiçbir işe yaramadı. Çaresiz Bursa'ya gidecek, çocuklara okul bakacak, ev tutacak, düzenimi kurunca onları yanıma aldıracaktım. İstanbul'dan ayrılmadan önce Osman Yemin'e hocama uğrayıp bir dilekçe bırakmayı ihmal etmedim. Olur ya, belki Cildiye'de bir yer boşalırdı, böylece ben de İstanbul'a dönerdim. 1967 yılında Bursa'da çalıştığım hastanede benden başka cildiyeci yoktu. Tıpkı ihtisas günlerinde olduğu gibi günde 100 hastaya bakmaya başladım. Hastaneye bir cildiyeci atandığını duyan geliyordu. Ben hiç gocunmadan her bir hastamı soyuyor, derilerini inceliyor ve hepsini aynı ciddiyette muayene ediyordum. Aynı odada çalıştığım doktorlar ilk hastaya baktığım enerjiyle nasıl son hastaya bakabildiğime şaşıp kalıyorlardı. Öyleydi çünkü işimi çok seviyordum. Güneş Umut'tan Şimdi Doğar, sayfa 138-139. Bursa'da ay sonunda taşınacağım evin yakınlarında iyi bir okul bulmuştum çocuklar için. Kayıtların açılmasını bekliyordum. Çocuklarım gelir gelmez yemek ve temizlik işlerini görecek bir yardımcı tutacaktım. Hayatımız İstanbul'da nasıl geçiyorsa burada da öyle geçecekti. Bursa küçük ve sempatik bir şehirdi. Havası temizdi, trafiği İstanbul'a kıyaslandığında neredeyse yok gibiydi. Hayat İstanbul'da olduğundan çok daha ucuzdu. Çocukların bu şehirde çok daha rahat edeceğini varsayarak kendimi teselli ediyordum ama sanki İstanbul'da ailemi ve dostlarımı pek sık görebiliyormuşum gibi onlardan ayrı düşeceğim için üzülüyordum. Mesleğim hayatımın üzerine geniş bir şemsiye gibi açılıvermişti. 3 yıldır neredeyse aynaya bakmaya vakit bulamadan çalışmıştım. Şimdi Bursa'ya yerleştikten sonra belki bazı hafta sonları çocukları da babalarına götürme bahanesiyle Yalova'dan vapura bindim miydi kendimi İstanbul'da bulur bir nefes alırdım. Annemi, kardeşlerimi, eşimi, dostumu görürdüm. Çocuklarımı da böyle ikna etmiştim zaten. Bir vapur mesafesi uzaklık şehrimizde, ha trafik saatinde Kağıthane'den Kandilli'ye gitmişsin, ha deniz yoluyla Yalova'dan Fındıklı'ya. Bursa'da işbaşı yapmamın üzerinden ancak 20 gün geçmişti ki beni İstanbul'dan çağırdılar. Meğer Osman Yemni Hoca kendi bölümünde baş asistanlığa beni önermiş. Bir mucize miydi bu? Hemen İstanbul'a gittim, dermatoloji bölümündeki diğer hocalarla teker teker görüştüm. Bazıları baş asistanı bir erkek olmasının daha hayırlı olacağı kanısındaydı. Bölümde bir kadının kaldıramayacağı kadar çok iş vardı çünkü. Hocaların hepsini tüm işlerin üstesinden geleceğime ikna ettim. Sonuçta beni baş asistan kadrosuna almayı kabul ettiler. Ama önümde bir engel vardı. Bursa'daki başhekimden izin almam gerekiyordu. Yüreğim ağzımda Bursa'ya döndüm. Pek ümitli değildim. Çünkü o dönemde Bursa'da hiç cildiyeci yoktu ve başhekimin bana izin vermesi mümkün gözükmüyordu. Ama bir mucize daha gerçekleşti. Güzel keman çalan, ince ruhlu, anlayışlı babacan başhekimin bana, "Yavrum, üniversite öğretim üyeliği her hekimin gönlünde yatan aslandır." Ben de çok istemiştim bunu ama şans herkese gülmüyor. Bu fırsatı bulmuşken kaçırma. Senin çok iyi bir hekim olacağına inanıyorum. Bu yüzden bütün sorumluluğu alarak sana izin veriyorum. Yolun açık olsun dedi. Önümde uzun ve aydınlık bir yol açılmıştı. Güneş Umut'tan Şimdi Doğar, sayfa 140-141. Uzun ve aydınlık yolumda ilk adımı emekliye ayrılmak üzere olduğundan kendini kızağa çekmiş, her işini hademelere yaptıran bir hemşirenin eline bırakılmış 100 yataklı bir klinikte attım. Koğuşlar tıklım tıklım doluydu. O kadar çok hasta geliyordu ki gün oluyor, yataklarda ikişer üçer yatıyorlardı. İşe başlayacağım gün Osman Yemni Hoca beni karşısına alıp, "Bak sultanım," demişti, "sen şimdi buranın baş asistanı oldun. Ama yalnızca baş asistan değil, aynı zamanda buranın hemşirisi ve hademesisin de. Daha da ileri git, bu gördüğün kliniği evin farz et. Sen bu evin kadınısın. Bunu bil, ne yapacaksan ona göre yap. Yetki de, sorumluluk da sendedir." A.G.E. sayfa 140. Osman Hoca'nın odasından çıktım, uzun koridorda sırtımda ağır bir sorumlulukla yürüdüm, geniş koğuşa girdim. Koğuş tıklım tıkış hasta doluydu. Hocanın sözlerinin etkisi altında yataklarda yatan insanlara baktım. Madem klinik bugünden itibaren benim evimdi, o halde hastalar da benim çocuklarımdı. Yatakları tek tek dolaşacak, her bir hastanın derdini, şikayetini dinleyecek, onları rahat ettirmek, mutlu etmek için elimden geleni yapacaktım. Bir hasta inliyordu, diğeri kendi kendine sargılarını açmaya çabalıyordu, başka biri "çişim geldi" diye bağırıyordu. Stetoskopumu odamda unuttuğumu fark ettim, onu almak için koridora çıktım, odama doğru koşmaya başladım. İşte o gün bugündür, kansere yenik düştüğüm son haftalara kadar hep koştum ben. Koşularda rüzgar hızıyla koşarken, kliniğin hademeliğini, hemşireliğini, ev kadınlığını yaparken, öğrencilik yıllarında beni çok etkilemiş olan cüzdan pavyonu hep aklımdaydı. Klinikte işlerimi yoluna koyar koymaz orayı tekrar ziyaret ettim. Ne yazık ki 1958'den bu yana hiçbir şey değişmemişti. Zavallı cüzamlılar hala akıl hastanesinin hastalarından artan yemekleri yiyorlar ve hala tecrit edilmiş barakalarda yaşıyorlardı. Hala hocaların bazıları hastalara yaklaşırken beyaz önlükleriyle yüzlerini örtüyor, onları uzaktan bakarak muayene ediyordu. Yüreğim onlar için bir kere daha burkuldu. Ama ben artık yıllar öncesinin öğrenci türkanı değildim. Defalarca ölüme ve doğuma şahit olmuştum, pişmiştim, bu hastalar için bir şeyler yapabilirdim. Çok yakında bir gün buraya el atmaya kendime bir kere daha söz verdim. Cüzdanla ilgili kitapları okumaya, hastalık hakkında güncel bilgi ve tutumları öğrenmeye başladım. Daha sonra cüzdan dersini vermeye üstlendim ve her öğrenci grubunu cüzdanların pavyonuna bizzat götürerek yeni yetişmekte olan hekimlerin bilim dışı önyargılardan kurtulmaları için elimden geleni yaptım. Öğrencilerimle birlikte hastalarla konuşuyor, hal hatır soruyor, şikayetlerini dinliyorduk. Sonra yaralarına pansuman yapıyor, ilaçlarını veriyorduk. Öğrencilerime hastalara hiç çekinmeden dokunmalarını tavsiye ediyordum. Çünkü dokunmadan tedavi olmaz. Hasta doktorunun elini üzerinde, ilgisini yüreğinde hissetmelidir. Benim ve öğrencilerimin yakın alakası sayesinde cüzam hastaları kaçınılması gereken mahluklar değil, insan olduklarını hatırlamaya başlamışlardı. Merhaba Yaşamak. Hazırlayan Profesör Doktor Türkan Saylan, Doktor Mustafa Sütlaş, Cüzamla Savaş Derneği Yayınları, 1998, 2. baskı, sayfa 52. Ben dermatolojinin koridorlarında Osman Hoca'nın sultanı olarak koştururken benim de bir sultanım oldu. Bölümde çalışan hemşiremiz ayrılmış, yeni bir hemşire alınması şart olmuştu. İlk gelen Florence Nightingale Hemşire Okulu'ndan mezun olmuş, iş tecrübesi olmayan Sultan adında gencecik bir kızdı. Başvurular arasından seçilenlere sınavı benim yapmamı istediler. Heyecandan eli ayağı titreyerek geldi odama. Karşıma oturttum, heyecanı geçsin diye biraz havadan sudan konuştum. Sonra sorularımı sordum. Hemşirelikle ilgili sorularıma çok doğru yanıtlar verdi. Sonunda ona şöyle bir soru yönelttim. Sultan, ben sana bir telefon numarası versem ve desem ki bu numarayı ara ve sonra bana bağla. Sen başlasın aramaya ama numara hep meşgul çıksa. Arıyorsun, arıyorsun, meşgul çalıyor. Ne yaparsın? Bulana kadar uğraşırım hocam dedi. Nasılsa bir ara kapatacak telefonu. Vazgeçmeden ararım. Aferin dedim. Sabrını ölçmek istemiştim. Bizim mesleklerde çok önemlidir sabır. Senin lisen hangisiydi? Nereyi bitirdin sen? Kandilli Kız Lisesi'nde parasız yatılı okudum hocam dedi. Ben Muğla'nın Yerkesik ilçesindenim ama liseyi çok güzel bir okulda İstanbul'da okudum. Kardeşim benim, niye daha önce söylemedin diye yerimden fırlayıp boynuna sarıldım, şaşırdı. Ben de Kandilli Kız Lisesi'ni bitirdim. Demek aynı yollardan geçmişiz, aynı kültürü almışız. Abla kardeş sayılırız biz dedim. Sultan, aldım işe seni. Ertesi gün Osman Hoca'ya size gerçek bir sultan geldi efendim dedim. Ben sultanlıktan istifa edebilir miyim? Edemezsin sultanım dedi. O servisin sultanı olur, sen benim gönlümün sultanısın. Sultan hemşire ile 8 yıl birlikte çalıştık. Lepra hastanesinin daha tamamlanmadığı dönemde geç saatlere kadar odamda hasta bakar, bazen de hastayı servise yatırırdım. Pek hoşlanmazlardı ama ses etmezlerdi. Böyle durumlarda hep sultana güvenirdim. Bana hiç gocunmadan yardımcı olurdu. Hastalardan Basil almayı ilk ona öğretmiştim. Basil alır, boyar, değerlendirirdik. Sonra da onu da Ayşe Yüksel'e yaptığım gibi halk sağlığı yüksek lisansına yönlendirdim. Çok yetenekliydi. O da benim gönlümün sultanı oldu. Yorulmak bilmeyen, benimle birlikte her işe koşan sultana genç doktorların oynadığı bir oyun vardı. O yıllarda Lepra'da armadillo çalışmaları yapılmaya başlanmıştı. Armadillolar kedi büyüklüğünde Orta Amerika'da yetişen kalın derili deney hayvanlarıydı. Bizim genç doktorlar resimlerini sultana göstermişler ve demişler ki Türkan Hoca bu hayvanlardan ısmarladı, artık deneyleri bunlarla yapacaksın. Sultan bana bir şey söylemedi ama çok üzülmüş. Ben bunca işin yanı sıra bir de hayvan bakamam demiş ve karar vermiş geldikleri zaman istifa etmeye. Çocuklar sonra armadillolar yolda gelirken ölmüşler diyerek konuyu kapatmışlar. Sultan hemşire hiçbir yere gitmedi. Armadillolar gelse de beni bırakıp gitmezdi zaten. Halk sağlığı yüksek lisansı yaptı. Yıllarca başhemşirimiz oldu. Evlendi. İki kız çocuğu doğurdu. Emekli olunca da memleketine yerleşti. Osman Hoca, kliniğin hemşiresi, hademesi, doktoru ve dert dinleyen Marco Paşası olarak kendimi kanıtladığıma emin olunca bir gün beni yanına çağırdı ve masasının üzerinde duran bir takım kağıtları göstererek Türkan dedi, bak burada benim bölümüme yollanmış burs başvuruları var. Pek çok hoca bu kağıtları genç doktorlar görmesin de akılları çelinmesin diye ya atar ya dosyalara saklar. Ben öyle yapmam. Yetiştirdiğim doktorların en yüksek seviyeye gelmelerini isterim. Yürekli ve çalışkan bir doktorsun ama daha iyi yerlere gelmek, doçent olmak istiyorsan mutlaka yurt dışında bir süre çalışmalısın. Bu belgeleri oku ve kendine bir burs bul sultanım. Güneş Umut'tan Şimdi Doğar, sayfa 141. Başvuru belgeleriyle odama döndüm. O gece evimde kendime uygun bir burs bulabilmek için hepsini güzelce inceledim. İstediğimi buldum ama bursu hak edebilmem için dil sınavına girmem gerekiyordu. İyi de sınavı geçersem ne yapacaktım? Çocuklarım artık tamamen benimle birlikte yaşıyorlardı. Onları yanımda götürmek, başka bir kültürle tanıştırmak, İngilizce öğrenmelerini sağlamak iyi olurdu ama hangi parayla yapacaktım bunu? İngilizlerin bana verdikleri 70 sterlin ancak kalacağım pansiyon ücretini ve gündelik yeme içmemi ödeyebilirdi. O parayla çocukları yanımda götüremezdim ama onları geride de bırakamazdım. Bu sevdadan vazgeçmeye karar verdim. Vazgeçme kararını alınca rahatladım ama aklım sınava takılmıştı. Dil bilgimi sınamak fena mı olurdu? Ne yapabileceğimi görmek istedim. Kazanamazsam içimde ukde kalmazdı. Sınavı adeta kazanmamayı arzu ederek girdim ve kazandım. Sınavı kazandığımı öğrendiğimin akşamında evime dönerken otobüsün penceresinden gökte yükselmekte olan yeni ayı gördüm. Hava henüz tam kararmamıştı. Koyu mavi gökte incecik ve beyaz bir tırnak gibiydi ay. Otobüs ilerledikçe ara sıra kayboluyor, sonra yeni ağaçların, binaların arasında birdenbire gözüküveriyordu. Saklambaç oynuyordu sanki benimle. Neşelendim. İçime bir çare bulacağıma dair bir umut düştü. Aynı akşam mutfakta çocukların yemeğini hazırlarken aklıma geldi. Oturduğumuz evi kiraya verebilirsem kira parasını çocukların masrafları için harcardım. Ne şanslıydım ki bir iki yıl önce babamdan kalan bir arsa satılmış, elimize geçen parayı 5 kardeş aramızda bölüşmüştük. Ben bu parayla bahçeli evlerde oturmakta olduğumuz küçük evi almış, çocukları da evimizin yakındaki okula yazdırmıştım. Ertesi sabah erkenden mahallemizdeki emlak bürosuna gittim, dayalı döşeli bir apartman dairesine bir yılına kiracı aradığımı söyledim. Tek bir şartım vardı, 6 aylık parayı peşin istiyordum. Benim çok sevdiğim, üniversiteden beri hiç ayrılmadığımız arkadaşım Özden, o günlerde bunalımlı bir dönemden geçiyor, ihtisasından bıktığını söylüyordu. Benimle birlikte gelmesi için Özden'i ikna ettim. Bir kursa yazılır, İngilizce öğrenirdi, belki ileride ihtisas alanı değiştirirdi. Özden'e St. Thomas Hastanesi'nde, narkoz bölümünde gönüllü asistanlık bulduk. Benim inceleyeceğim konu ise dermatopatolojiydi. Her şey gönlüme göre gelişiyordu. Kısa sürede evimize peşin para ödeyebilen bir kiracı bulduk. Çocukların nafakası da böylece çıkmış oldu. Kira parasını cebime koydum. Özden ve çocuklarla birlikte Londra'ya gittik. Hep birlikte önce bir pansiyon bulup yerleştik. Sonra Özden'e dil kursu, çocuklara okul baktım. İngiltere'de devlet okulları parasızdı. Ayrıca biz Londra'ya gitmeden birkaç yıl önce normal eğitim veren okulların yanı sıra özel eğitim veren bir sistemi geliştirmişler. Her çocuk alacağı dersi kendi seçiyor ve ne istiyorsa onu okuyor. Tam benim Çağlayan'a göre bir okuldu. O okulda Çağlayan'ı orta birey, Çınar'ı 5. sınıfa kaydettirdim ve dünyanın dermatoloji konusunda en önemli referans merkezi olan Piccadilly Circus'taki hastanemde çalışmaya başladım. Hayat, hiç dil bilmeyen iki çocuğun sorunlarını ve ev işlerinde üstlenmiş bir doktor için pek de kolay değildi. Allah'tan Özden yanımızdaydı. Hesabı kitabı oturtuyor, üzerinden bir yük alıyordu. Çocuklara gelince, Çınar okuluna çabuk alışmıştı ama Çağlayan eve sık sık üstü başı didiklenmiş, o yıllarda sokak başlarını tutan skinheadslerden dayak yemiş ve yol parasını kaptırmış olarak dönüyor, haklı olarak da ertesi gün okula gitmek istemiyordu. Ama bana hayatın kolay olacağını kim söylemişti ki? Bir iki ayın sonunda çocukların İngilizceye ilerledikçe her şey rayına oturdu. Çağlayan da sınıfına intibak etti ve yıl sonunda başarılı ve sevilen bir öğrenci olarak ayrıldı okulundan. Londra'da geçirdiğimiz bir yıl bana ve çocuklara çok iyi geldi. Hayatımıza pek çok dost ve bilgi kattı. Çalıştığım hastanede edindiğim akademik bilgilerin yanı sıra katıldığım etkinliklerde Hintli, Çinli, Afrikalı pek çok doktora tanışmıştım. Onlarla bilgi alışverişi yapmıştım. Böylece cüzamın sadece kendi ülkemdeki değil, dünya üzerindeki seyrini de öğrenmiş oluyordum. Fakat İngiltere serüveninin benim için en büyük kazancı Doktor Jobling'i tanımam oldu. Bu iri yarı güzel adam konusunda eşi bulunmaz bir uzmandı. Rodezya'da cüzamlı hastaların tedavisinde başarılı olduktan sonra memleketine dönmüş, İngiliz hastaları için bir hastane kurmuş, 18 yıl içinde tüm hastaların sağlıklarına kavuşturup hastaneyi kapatmıştı. Benim onu tanıdığım yıllarda Tropikal Hastalıklar Hastanesi'nde çalışıyor, cüzam konusunda eğitim veriyordu. Doktor Jobling'e çok şey borçluyum. Hasta-hekim ilişkisinin en sıcak yaklaşımını, takipçiliği, sevecenliği, yeni bir şey öğrenmenin ve öğretmenin doyumsuz keyfini onda gördüm ve kendi hayatımda hep tatbik ettim. Merhaba Yaşamak, sayfa 52. Yine İngiltere'de öğrenip burada uyguladığım bir başka şey de gönüllü çalışmalar yaparak cüzam hastaları için kaynak yaratmaktı. Oturduğumuz evin hemen arkasında Soho ve Chinatown vardı. Bu semtlerde Oxfam adıyla ikinci el giysi ve eşya satan dükkanlar bulunurdu. Oxfam'larda emekli olmuş yaşlı kadınlar büyük bir ciddiyette var diye usulü çalışır, kazandıkları paraları cüzam hastalarına yardım için kullanırlardı. İngiltere'de cüzam ne arar diyeceksiniz değil mi? Yoksul ülkelerin hastalığı olan cüzamı bu memlekete Afrika, Hindistan, Çin gibi uzak doğu ülkelerine giden İngiliz gezginler getirmişlerdi. İnsanlara konan sınırları, geçiş vizelerini ne yazık ki mikroplara tatbik edemiyorlardı. Örgütlü ve gönüllü çalışmayı, ayrıntılara dikkat etmeyi, bildiri hazırlamanın inceliklerini de hep İngiltere'de bulunduğum o bir yıl içinde öğrendim. Memlekete dönme vakti gelince dönüş yolculuğunu trenle yapmaya karar verdik. Özden ve çocuklarla Londra'dan trene bindik, Manşi ve Fransa'yı boydan boya geçerek Cenova'ya kadar geldik. Cenova'da trenden inip vapura bindik. Napoli'den Vezuv'u seyrederek geçtik. Atina'ya ve Pire'ye de uğrayarak sonunda da İstanbul'a vardık. Çok maceralı bir yolculuk olmuştu ama hem çok eğlenmiş hem de pek çok yer görmüştük. Özden'le keyfine doyum olmayan mavi yolculuklardan tutun, baş başa çıkıp bin pişman döndüğümüz yolculuklarımıza kadar hayatımız boyunca daha pek çok macera yaşayacaktık. İstanbul'a dönünce Çağlayan'la Çınar'ı Büyükçekmece Lisesi'ne yatılıverdim. Bir okul yılı kaybetmişlerdi ama İngilizceyi ve değişik bir ülkede hayatla başa çıkmayı öğrenmişlerdi. Hafta sonlarında artık benimle geçiriyorlardı. Çünkü o sırada iki kardeşleri daha doğduğu için babalarının büyük oğullarına ayıracak zamanı iyice azalmıştı. Bense o günlerde bütün gücümle İngiltere'de öğrendiklerimi değerlendirerek doçentlik tezimi yazıyordum. Bugün dermatopatoloji diye adlandırılan dokuların mikroskobik muayenesiyle ilgili bir çalışmaydı tezim. Bir yıl sonra doçent oldum. Doçentlikte mutlaka bir kadro sorunu yaşanırdı. Bunu bildiğim için İstanbul'da boşuna zaman kaybedeceğimi, yeni kurulan Bursa Tıp Fakültesi'ndeki kadroya geçmeyi ve orada bir dermatoloji kürsüsü kurmayı düşündüm. 5 yıl önce de hayal ettiğim gibi Bursa'da çocuklara okul ve hep birlikte oturacağımız bir ev bulacaktım. Oğullarım büyüyorlardı, onları çanta gibi koluma takıp gezdirmem giderek zorlaşıyordu. İstanbul'dan ayrılmak istemeyebilirlerdi ama başka çarem var mıydı? Çocuklarla bir Bursa yolculuğu yapmayı planladım. Hafta sonu Bursa'da geçiririz, hatta Uludağ'a çıkarız, sonra gidebilecekleri okullara birlikte bakarız. İkna olurlarsa ne ala. Olmazlarsa ben İstanbul'da kadro beklerim. Bursa'ya gitme planımı Osman Yemini Hoca'da ya da danıştım. Bursa'ya gitme planımı Osman Yemini Hoca'ya da danıştım. Beni heyecanla desteklemesini, yüreklendirmesini bekliyordum. Hocam sadece olabilir, neden olmasın demekle yetindi. Biraz hayal kırıklığına uğramıştım doğrusu. Oysa İngiltere'de staj yapmam için ne kadar çok desteklemişti beni. O olmasa Londra'ya gitmek aklımın ucundan bile geçmeyecekti. Eskiden cumartesi günleri öğlene kadar çalışılırdı. Bir cumartesi sabahı eğer hastanede fazla iş çıkmazsa Bursa'daki kadroya başvuru formlarımı hazırlama düşüncesiyle yola düştüm. Hastane bahçesine girmek üzereydim ki kapıda Osman Hoca'nın o yayla gibi geniş, gösterişli mor renkli arabasına rastladım. Beni görünce camı indirip elini sallayarak yanına çağırdı. Arabaya gittim, başını pencereden uzatarak "Sultanım, dinle," dedi. "Şimdi ben fakülte kuruluna gidiyorum. Bir doçentlik kadrosu var. Bu kadroyu sana almaya çalışacağım." Hiçbir şey söyleyemeden ağzım açık baka kaldım. Hocanın arabası hızla yola koyurken ben binaya girdim, odama yürüdüm, masamın başına geçtim ve bir süre ne yapacağımı bilemeden Öylece oturdum iskemlemde. Çekmecemdeki formları ne doldurmaya ne de çöpe atmaya elim varmadı. Dolabımda asılı doktor gömleğimi giyip sabah vizitelerine başladım. Aklım bir karış havada, dolandım durdum koğuşlarda. Öğlene doğru hoca beni yine kapıya, arabasına çağırttı. Yine arabanın camını indirdi, başını pencereden dışarı uzattı ve onlara dedim ki biz acele etmezsek Türkan'ı Bursa kapacak. Kadronu aldım, burada kalıyorsun. Bir daha ağzından Bursa lafı duymayacağım, tamam mı dedi. Güneş Umut'tan Şimdi Doğar, sayfa 153. Tamam hocam, tamam diye bağırdım. İçeri koştum, eve telefon açtım, Çınar açtı. Geldiniz mi oğlum diye sordum. Hayır anne, gelmedik. Telefona okuldan cevap veriyoruz. Güldüm. Ben hemen eve geliyorum da ondan aradım. Sakın bir yere çıkmayın. Arkadaşlarla sinemaya gidecektik. Gecikme sakın dedi. Hiçbir yere gitmeyin, bekleyin. Size bir sürprizim var. Çantamı aldım, fırladım, otobüs durağına kadar koştum. Eve varıp kapıyı açarken bir de ne göreyim. Üstümden beyaz doktor önlüğümü çıkarmayı unutmuşum. Benim meslek hayatım rayına oturmuştu oturmasına da çocukları kendi hayatımı uydurmaya çalışarak onlara kötülük mü ediyorum diye düşünmeye başlamıştım. İngiltere'ye giderken onları peşime takmamın dil öğrenecekler gibisinden bir izahı olabilirdi ama evime ve işime yakın olsunlar diye okullarını değiştirip onları sıradan bir okula vermek doğru olmuş muydu? Yüksek okullara girebilmek için sınava girmeleri gerekiyordu. Üniversiteye giremedikleri takdirde babaları başarısızlıkların hesabını bana soracaktı. Zaten ikide bir çocukların daha iyi eğitim veren bir başka okulda okumaları gerektiğini söyleyip duruyordu. Doçent kadrosuna geçtiğim yıl Çınar'ı babasının arzusu üzerine yatılı olarak Kabataş'a verdik. Çağlay'ın dersleri ağır ve disiplini katı bir okula vermeye gönlüm razı olmadı. Fazla disipline gelemeyen, özgür ruhlu fakat çok yetenekli bir çocuktu Çağlayan. Dedesi ve anneannesi gibi mucit ruhluydu ama okumayı pek sevmeyen erkek kardeşlerime benziyordu. Okuluna da tam alışmaya başlamıştı fakat babası onu o okuldan almaya karar vermişti bir kere. Yine babasının ısrarıyla Çağlayan'ı da Maşka Meslek Lisesi'ne yazdırdık elbette çocuğun eski okulunda kalma isteğine karşı gelerek. Baban senin için en iyisini istiyor oğlum. İnat etme. Bak orada bir meslek sahibi olacaksın demiştim. Anne boşuna ümitlenme çünkü o okul beni kabul etmeyecek diye yanıtlamıştı. Neden? Çünkü giriş sınavında bütün soruları yanlış işaretledim. Çağlayan'ın açık sözlülüğü sökmedi. Babası bir torpil ayarlamış olmalı ki okula kabul edildi. Aslında Çağlayan'ı alıştığı okuldan alıp meslek lisesine göndermek ne kadar akıllıca olmuştu hiç emin değilim. Çünkü tam o sıralarda İstanbul'da tam bir kargaşa yaşanıyordu ve Çağlayan'ın anlattığına göre öğrenciler şehrin merkezindeki okuldan çıkıp durmadan yürüyüşlere katılıyorlardı mecburen. Çocuklar neden yürüdüklerini bilmeden bir siyasi duruşu ya desteklemek ya protesto etmek için koyun gibi yürüyorlardı yollarda. Çağlayan bir keresinde yanında yürüyen arkadaşının bir ara polis babasıyla karşılaştığını ve babanın oğlunun başına bir şey gelmesin diye dil dökerek çocuğu grup çıkardığını ve evlerine yolladığını anlatmıştı. Ayrıca bana da sık sık okuldan çıkıp okey ve bilardo oynamaya gittiğini, sokaklarda gezdiğini anlatıyordu. Onu zorla meslek lisesine veren babasından intikam almak için mi böyle yapıyordu, yoksa uyduruyor muydu bilemiyordum. Ama anlattıkları doğruysa Çağlayan'ı yatılı okulda bırakmanın daha doğru olduğu kesindi de kim anlatacaktı bunu Atilla'ya? Çınar'a gelince onun da babasını çileden çıkarttığı olurdu ama küçük oğluyla ilişkilerinde hep daha kontrollü olmuştu Atilla. Örneğin ortaokulu Büyükçekmece Lisesi'nde bitirip Kabataş'a gönderildiği yıl çok sıkıntı çekmişti Çınar. Ortaokulda hiç zorlanmadan okurken birdenbire kendini çok disiplinli, çok kalabalık bir okulda bulunca ilk yıl çok fena bocalamış ve yıl ortasına kırık dolu, son derece kötü bir karne getirmişti. Karneyi babasına da gösterecekti elbette ama kopacak kıyametten korkuyordu. Ben de onun kadar korkuyordum. Babasının kızgınlığına hiç tepki vermemesi için bin bir nasihat ettikten sonra karnesiyle birlikte baba evine yollamıştım. Evde son derece tedirgin bekliyordum. Çınar muhtemelen dayak yemiş olarak sinir içinde geri gelecek diye. Fakat çocuk dönmüyordu. Cumartesiyi endişeli bir bekleyişle geçirdim. Pazar akşamı okuldan telefon etti Çınar. Korka korka baban karneni görünce ne yaptı diye sordum. Babamı bilirsin anne. Karneme baktı baktı 15 dersten 12'sinin kırık olduğunu görünce bu ne rezalet böyle diye bağırdı dedi. Vurmadı mı? Vurmadı ama başka şey yaptı. Korkudan sesim titreyerek sordum. Ne yaptı Çınar? Karnemin arka yüzündeki 10. yıl maaşını ezberletti. Ben o günlerde 4 ay için Fransızcamı ilerletmeye yurt dışına gidecektim. Çağlayan benim yokluğumda okuluna yakın bir yerde oturan babasında kalacaktı. Profesör olabilmek için ikinci bir yabancı dil gerekiyordu. Annemden öğrendiğim Fransızcam iyi derecede değildi ama bir kursa yazılırsam sınava geçebilecek hale gelebilirdi. Sigorta hastanesinde ihtisasımı yaparken hocam Ali Atal beni İstanbul'u ziyaret eden meslektaşları Doktor Grupper ve eşiyle tanıştırmış, onları gezdirme görevini bana vermişti. Hocamın dostlarını İstanbul'u gezdirmiş, alışverişlerinde yardım etmiş, tercümanlıklarını yapmış, evimize bile konuk etmiştim. Grup berlerde karşılığında beni Paris'teki evlerine davet etmişlerdi. Paris'teki evlerinin yanında misafirlerin konuk ettikleri bir stüdyoları vardı. Bunca zaman onlara ziyaret nasip olmamıştı. Fransızca dil kursunu ayarlayıp onlardan bir ev bulmam için yardım talep edince beni stüdyolarında kalmaya davet ettiler. Hazır Paris'e gitmişken bir taşla iki kuş vuracak Fransızcamı ilerletirken bir yandan da Saint-Louis Hastanesi'nde immunofloresan yöntemini öğrenecektim. Üniversiteden izin aldım. Çocukların okul dönemleri başlar başlamaz hazırlıklarımı tamamlayıp yola çıktım. 4 ayın sonunda İstanbul'a döndüğüm zaman Çağlayan beni karşılarken "Anne, bir üçüncü dil öğrenmen gerekmiyor değil mi?" diye sordu. "Hayır oğlum, neden sordun? Yine gidecek olursan beni mutlaka yanında götür, babamda kalmak istemiyorum." "Çağlayan, o senin baban. Babanı sevmek ve saymak zorundasın." "Ben sevmeyeceğim, saymayacağım demedim ki. Sadece senin evinde oturmak istiyorum," dedim. "Orada kalmaya devam edersem babama sevgim de saygım da azalacak. Çünkü pek anlaşamıyoruz biliyorsun." "Pekala, o halde hemen eşyalarını topla, evimize geri dön," dedim Çağlayan'a. "Her gün Maşka'ya kadar gidip gelmen zor oluyorsa evimizi okula yakın bir yere taşırız." Ertesi gün Çağlayan evimize geldi ve kısa ziyaretlerin dışında benden hiç ayrılmadı. Bugün dahi benim bir üstümdeki müstakil katta oturmaya devam ediyor. 7. ayrımın sonu, sayfa 140.